SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'lesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 24 Ocak 2022 Pazartesi. SBS Türkçe'de haftanın ilk yayınına hoş geldiniz. Bundan tam 29 yıl önce gazeteci Uğur Mumcu Ankara'da suikaste kurban gitmişti. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünkü yayınımızı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunu Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Sonra da en son Covid-19 gelişmelerini sizle paylaşacağız. Bugün Novavax aşısı Avustralya için ikinci onayını aldı. Ayrıca New South Wales ve Victoria'da vakalarda tepe noktasına geldiğimiz ve önümüzdeki günlerde hastanelik olanlar ve ölümlerde azalma olabileceğine dair bazı belirtiler var. Programın ikinci yarısında Güney Avustralya Üniversitesi'nden bağışıklık sistemi üzerine çalışmalarıyla bilinen Dr. Gökhan Çıldır'la röportajımız var. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Arcan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Avustralya'da bugünden itibaren milyonlarca indirim kartı sahibi rapid antijen testleri ücretsiz alabilecek. Bugün Avustralya'da 54 kişi COVID sebebiyle hayatını kaybetti. Türkiye'de son 24 saatte COVID nedeniyle 185 ölüm gerçekleşti. Avustralya'da son 24 saatte COVID-19'a bağlı 54 ölüm meydana geldi. Victoria'da son açıklanan verilere göre 17 ölüm gerçekleşti. 11.695 yeni vaka tespit edildi. New South Wales'te ise 24 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. New South Wales'te yeni vaka sayısı 15.091 olarak açıklandı. Queensland'te ise 13 kişi yaşamını yitirdi. 10 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Greg Hunt, eyaletler artan vaka sayılarıyla boğuşmaya devam ederken Omikron varyantının zirve noktasına yaklaştığını açıkladı. Rapid antijen testleri concession card yani indirim kartı sahipleri için bugünden itibaren ücretsiz oluyor. Yaşlılık emekliliği alanlar, gaziler ve düşük gelir grubuna dahil 6 milyon 600 bin kişi artık 3 aylık bir zaman dilimi içinde 10 adet testi ücretsiz alma hakkına sahip. Ancak hızlı testlerin bulunup bulunamayacağına ilişkin endişeler sürüyor. Federal Hazine Bakanı Josh Frydenberg, ABC'ye rapid testlerin online olarak daha kolay bulunabileceğini söyledi.
Yes, we've got supply chain pressures. Yes, we've got pressures on our health system. But
tedarik zinciri ve sağlık hizmetlerine baskı yaşıyoruz diyen Hazine Bakanı, Avustralya'nın aşı oranı en yüksek ülkelerden biri olduğunu, ayrıca ekonomide en hızlı iyileşme sağlayan ülke olduğu gerçeğini hatırlattı. Victoria hükümeti eyalette evden eğitime geri dönmemek için hazırladığı plan çerçevesinde haftada 2 kez rapid antijen testi ve COVID-19 takviye aşılarını zorunlu hale getiriyor. Okula dönüş planına göre 6 milyonu okul başlamadan önce olmak üzere ilk ve orta dereceli okullara 14 milyondan fazla rapid antijen testi verilecek. New South Wales'de Victoria ile benzer bir okula dönüş planı uyguluyor. 6 milyon hızlı test kitinin çarşamba gününe kadar hazır olması bekleniyor. Ebeveynlerin çoğu bu stratejiyi onaylarken bazıları ise bu güvenlik önlemlerinin çocuklarını nasıl etkileyeceği konusunda endişeli.
Personally, I think two tests is a bit excessive. I think maybe one a week. I'm fine with that as long as.
Şahsen iki test zorunluluğunun aşırı olduğunu düşünüyorum diyen bir veli, haftada bir olmasını daha mantıklı bulduğunu söylüyor. Ayrıca testi evde yapmanın daha güvenli olduğuna inanıyor.
It's a pain for kids.
Bir başka veli ise çocuklar için haftada iki test yapma zorunluluğunun problem yaratacağını söylüyor. Tamil kökenli Biloelalı aile federal mahkemedeki davalarını kazandı. Mahkeme, Göç İşleri Bakanı Alex Hawke'ın 3 aile üyesinin köprü vizeleri için yeniden başvurmasını engelleme kararının usulen adaletsiz olduğuna hükmetti. Avukatları Karina Ford'a göre bu, ailenin köprü vizelerini iptal kararının yeniden gözden geçirilmesi gerekeceği anlamına geliyor. Göç İşleri Bakanlığı Tamil kökenli Priya ve Nades ile 6 yaşındaki kızları Kopika'ya 12 aylık köprü vizesi vermiş ancak 4 yaşındaki Tarnika'ya vize vermemişti. Bu arada ailenin vizesi bitince yeniden köprü vizeye başvuruları kabul edilmemişti. Cleo Smith'i kaçırdığı iddia edilen kişi bugün mahkemeye çıkıyor. 4 yaşındaki çocuk geçen Kasım ayında Batı Avustralya kırsalındaki kamp alanında ailesinin çadırından kaybolmuştu. Aradan günler geçtikten sonra da sağ olarak bulunmuştu. Bir çocuğu zorla alıkoymakta dahil olmak üzere bir dizi suçlamayla karşı karşıya olan zanlı 36 yaşındaki Terence Darrell Kelly mahkemeye cezaevinden video bağlantısı yoluyla katılacak. Güney Avustralyalılar yeni bir sel tehlikesini karşılamaya hazırlanıyor. Tiffany kasırgasının ardından gelen bu şiddetli yağışların eyalette zarara yol açması bekleniyor. Kızıl Haç 2019 ve 2020 yazındaki yangın felaketinin ardından yangından etkilenenleri desteklemek için kurulan Orman Yangını Fonu hakkındaki son raporunu yayınladı. 18 milyon hektar alanı kül eden ve 2779'u ev olmak üzere 5900'den fazla binayı kül eden orman yangınlarında 34 kişi hayatını kaybetmişti. Ardından Kızıl Haç fonunda 242 milyon dolar toplandı. Bu toplanan fon ile 6000'den fazla kişiye bina onarımları, acil durum masrafları ve cenaze masrafları konusunda yardım edildi. Kızıl Haç Ulusal Kurtarma Koordinatörü Shano Witten, afetlerin uzun süreli etkileri olduğunu söylüyor.
We often have quite a cross section of communities who experience impacts by disasters. But you know, the additional support grant really shows that the people who are perhaps more vulnerable.
Zaten zor durumda olan kişilerin böyle bir felaketin ardından daha fazla problemle karşı karşıya kaldığını belirten Kızıl Haç direktörü, son 6 aydır verdikleri ek destek ödemelerine bu nedenle başladıklarını anlatıyor. Avrupa'ya dönüyoruz. Birleşik Krallık Rusya'yı kendi taraftarı bir hükümet kurarak Ukrayna'yı içeriden ele geçirmeye çalışması durumunda bir dizi ekonomik yaptırımla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıyor. İngiltere Rusya'yı, Rus yanlısı küçük bir parti olan Naşi Partisi'nin başkanını Ukrayna hükümetine yerleştirmeye çalışmakla suçladı. Ayrıca Rus istihbarat görevlilerinin işgal planlarının bir parçası olarak bir dizi Ukraynalı politikacıyla temas halinde olduğu iddia ediliyor. Suriye'de ise Amerika destekli Suriyeli Kürt savaşçılar ve DEAŞ militanları arasındaki çatışma 4. gününe girdi. Çatışmalar DEAŞ militanlarının Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke şehrinde IŞİD mensuplarının tutulduğu hapishaneye baskın yapmasıyla başladı. Bu saldırı 2019'da Suriye'deki topraklarının çoğunu kaybetmelerinden bu yana IŞİD militanlarının yaptığı en cüretkar hareket kabul ediliyor. Hristiyan dünyasının lideri Papa Francis, Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmak isteyen insanlara daha iyi muamele edilmesi çağrısını yineledi. Avrupa'ya ulaşmak için Macaristan üzerinden seyahat eden sığınmacılar, Macaristan'ın milliyetçi başbakanının sıkı yaptırımlarıyla karşılaşıyor. Raporlar, sığınma arayanlarının çoğunun başvuru hakkından mahrum bırakıldığını ve ulusal sınırların ötesine itildiğini gösteriyor. Papa Francis, yetkilileri sığınma arayanları taşıyan gemilere yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmeye çağırdı. Sırada Türkiye haberlerimiz var. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 185 kişi daha hayatını kaybetti. Günlük yeni vaka sayısı 65.000'in üzerine çıktı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı. Cumartesi gece yarısı evinden gözaltına alınan Kabaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası ise yaptıkları yazılı açıklamayla tepki gösterdi ve ifade özgürlüğüne vurgu yaptı. Öte yandan 2017 tarihli bir şarkı sözünün gündem olması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirdiği sanatçı Sezen Aksu gelen tepkilere yine şarkı sözleriyle yanıt verdi. Sezen Aksu'nun yazdığı Avcı isimli yeni şiiri bir gün içinde 50'den fazla dile çevrilerek Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturdu. Sezen Aksu'nun "Binmişiz bir alameti, gidiyoruz kıyamete, selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" şeklindeki şarkı sözleri tartışma yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise cuma namazından sonra yaptığı açıklamada Sezen Aksu'nun şarkısı üzerinden başlayan tartışmalara katılarak "keseceksin o dili" diye seslenmişti. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Ocak ayında 5.000 liraya yaklaştı. Birleşik Kamu İş Sendikası'nın araştırmasına göre yoksulluk sınırı ise Ocak ayında 15.000 liranın üzerine çıktı. Türkiye'deki asgari ücret yapılan son zamla birlikte 4.253 lira olmuştu. Buna göre asgari ücret 4 kişilik aile için tespit edilen açlık sınırının altında kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dün erken seçim nedeniyle yeniden sandık başına gitti. Oy verme işleminin ardından sayım başladı ve resmi olmayan ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin oyların %40'a yakınını alarak seçimi önde götürdüğü bildirildi. İstanbul'da cumartesi günü başlayan kar yağışı yoğunluğunu arttırdı. Kamu kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile vatandaşlara 2 günlük kar izni verilirken motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Bolu Tüneli ise yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Meteoroloji Müdürlüğü kar yağışının 3 gün daha süreceğini açıkladı. Döviz kuruna bakacak olursak 24 Ocak 2022 itibariyle 1 Avustralya doları 9 lira 65 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 63 Euro sent üzerinden işlem görüyor. Spor haberlerine gelince sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Ash Barty çeyrek finale yükseldi. 25 yaşındaki tenisçi turnuvanın 7. gününde daha önce son şampiyon Naomi Osaka'yı yenen Amerikalı Amanda Anisimova'yı mağlup etti. Türkiye'de pazar günü Trabzonspor Galatasaray maçı vardı. Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçı 2-1'lik bir sonuçla Trabzonspor kazandı. Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 10. mağlubiyetini yaşayarak lig sıralamasında 15. sıraya geriledi. Hava durumuna gelince Meteoroloji Bürosu'nun verilerine göre bugün belli başlı kentlerimizde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. Başkent Canberra parçalı bulutlu 27, Perth güneşli 33, Adelaide nem oranı yüksek ve sağanak yağışlı 29. Melbourne'da da nem oranı çok yüksek olacak, parçalı bulutlu ve 33. Hobart parçalı bulutlu 25, Sydney ara sıra yağışlı 26. Brisbane parçalı bulutlu 30 ve Darwin ise sağanak yağışlı ve fırtına ihtimali de söz konusu 31 derece. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Programımızın ilerleyen dakikalarında arkadaşımız Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için arkadaşımız Seda Can'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programı evden hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. O yüzden bugün program sırasında bize göndereceğiniz mesajları ancak çarşamba günü saat 14'te başlayacak yayın sırasında okuyabileceğiz. Birazdan en son COVID-19 gelişmelerini sizle paylaşacağız. Programın ikinci yarısında da Güney Avustralya Üniversitesi'nden bağışıklık sistemi üzerine çalışmalarıyla bilinen Dr. Gökhan Çıldır'la röportajımız olacak. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, şimdi COVID-19 ile ilgili en son gelişmeleri derlediğimiz bölümü dinliyorsunuz. Bu bölümü arkadaşımız İsmail Kayhan yayını hazırladı.
Federal hükümetin emeklilere ücretsiz antijen testi dağıtılması uygulaması bugün başlıyor. İndirim kartı olanlar eczaneye gidip indirim kartlarını göstererek antijen testlerini ücret ödemeden alabilecek. Her kart sahibinin ayda 10 test alma hakkı bulunuyor. Avustralya çapında indirim kartı olan emeklilerin sayısı 6 milyon 600 bin. Tabii eczanede antijen testi bulabilirlerse alabilecekler. Başbakan yardımcısı Barnaby Joyce bu sabah konuştuğu radyo programında gelecek hafta 16 milyon test kitinden oluşan yeni partinin dağıtımının yapılacağını söyledi. Joyce en büyük sorunun istifçilik olduğunu da kaydetti. Joyce istifçilikten bahsederken satıcıların yani eczanelerin istifçiliğinden bahsetmiyor. İnsanların evlerinde yaptığı istiften söz ediyor. Sunucu Joyce'a itiraz etti. Yeterince kit sağlamak sizin işiniz değil mi? İstifçilik yapıyor diye insanları mı suçluyorsunuz diye sordu. Programa Joyce'dan sonra İşçi Partisi lideri Anthony Albanese de katıldı ve Joyce'un biraz önceki sözlerini hatırlatıp hükümetin sorumluluklarını yerine getirmediğini, hep başkalarına suçladığını kaydetti. Haberlere göre Chemist Warehouse gibi büyük eczanelerde antijen testi bulmak mümkün. Ama binlerce küçük eczanenin gelenlere dağıtabileceği test kiti olmadığı bildiriliyor. Pharmacy Guild Başkanı Trent Tomei, test dağıtımında federal hükümetin üzerine düşeni yapmadığını öne sürdü.
We will have enough over the course of the program, but we don't have enough today.
Dün sabah itibarıyla Chemist Warehouse zincirine bağlı olmayan 5500 eczaneden sadece 700'ünde antijen testi bulunuyordu. Chemist Warehouse'un Avustralya çapında 500 şubesi var. Özellikle Melbourne ve Sydney'deki Chemist Warehouse şubelerinde antijen testinin bu sabah erken saatlerde tükenmesi bekleniyordu. Durumun önümüzdeki günlerde düzelmesi bekleniyor. Bu sabah basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Greg Hunt, İndirim kartı olanlara eğer semptomları yoksa test kiti almamaları çağrısı yaptı. Bakan, başka ülkelerdeki gazete haber başlıklarından örnekler vererek antijen testi edilmenin her ülkede sorun olduğunu öne sürdü. Maliye Bakanı Josh Frydenberg de test kiti bulunmasında sorunlar olduğunu kabul etti.
Yes, we've got supply chain pressures. Yes, we've got pressures on our health system. But Australia has one of the highest vaccination rates, the lowest mortality rates.
Bu sabah Radio National'da Breakfast programının sunucusu Patricia Calvarez'le Barnaby Joyce arasındaki konuşma ilginçti. Joyce, salgın konusunda pembe bir manzara çizmeye çalıştı. Bunu yaparken insanlar ölmüyor deyiverdi. Calvarez itiraz etti. İnsanlar ölüyor. Hem de her gün diye Joyce'a karşı çıktı. Joyce hemen geri adım attı. Özür dilerim. Evet, insanlar ölüyor. Öyle söylememeliydim diyerek ifadesini düzeltti. 2022 eğitim dönemi Omikron dalgasının gölgesi altında başlıyor. Dün New South Wales ve Victoria okul açılış planlarını açıkladı. Planı Victoria ve New South Wales hükümetleri birlikte hazırladı. Buna göre her iki eyalette de çocuklara ilk 4 hafta boyunca haftada 2 gün antijen testi yapılacak. Victoria Başbakanı Daniel Andrews, planın temelinin haftada 2 gün yapılacak antijen testine dayalı olduğunu söyledi.
The features of school returning will be twice weekly rapid antigen testing. That surveillance testing is all about detecting cases.
Bu amaçla okullara milyonlarca test kiti gönderildi. Testleri aileler evde yapacak. Çocuk pozitif çıkarsa bir hafta okula gitmeyecek. Üçüncü sınıf ve üzeri çocuklar okullarda maske takacak. Bazı dersler uygun olduğu koşullarda açık havada yapılacak. Okullar test kitlerini gelip alması için ailelerle temasa geçecek ve hangi günler yapılması gerektiğini ailelere söyleyecekler. Victoria'da okullar 31 Ocak'ta açılıyor. New South Wales'te de 1 Şubat'ta. Her iki eyaletin eğitim bakanları artık salgın nedeniyle okul kapatmanın son çare olarak başvurulacak bir seçenek olduğunu açıkladı. New South Wales Sağlık Müsteşarı Dr. Kerry Chan, okulların açık kalabilmesi için çocukların okul dışı zamanlardaki arkadaşa yatılı misafirliğe gitmek gibi aktivitelerden kaçınmalarını istedi.
Try and minimize their children's activities or connections with other children in sleepovers and other activities that might drive infection.
Şu anda test kitlerinin okullara ve erken çocukluk eğitim merkezlerine ulaştırılması işlemi devam ediyor. Okulların açılmasıyla öğretmenler arasında COVID'in yayılması sürpriz olmayacak. Çok sayıda öğretmenin izolasyona girmesiyle öğretmen açığı yaşanması söz konusu olacak. Bu amaçla emekli öğretmenlerin işe geri dönmesi için çalışma yapıldı. Gerektiğinde okullarda göreve başlamak üzere bir emekli öğretmen havuzu hazır bekletiliyor. New South Wales Eğitim Bakanı bu sabah 1000 kadar emekli öğretmen ve öğretmen okulu son sınıf öğrencisinin gerekirse öğretmen açığını kapatmak için görev almaya hazır olduklarını belirtip yedek öğretmen olarak kayıt yaptırdığını söyledi. Bir sınıfta pozitif vaka çıkarsa o sınıftaki tüm öğrencilerin karantinaya girmesi söz konusu olmayacak. Okul velilerle iletişime geçecek ve semptomları yakından takip etmeleri uyarısı yapacak. Çocuklar okula gitmeye devam edecek. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, çocukların okulda virüs kapmasından endişelenen velileri yatıştırmaya çalıştı.
As a parent, I know that many parents across the state are anxious about bringing kids back to school. Importantly though, we can assure parents and teachers right across New South Wales that we can do so in a safe way.
Victoria'da öğretmenlere 3. doz aşı olması için verilen süre 25 Şubat'ta dolacak. Öğretmenlerin görevlerine devam edebilmeleri için bu tarihten önce 3. doz aşılarını olması gerekiyor. Victoria hükümeti ayrıca okullara, sınıflara yerleştirmesi için 51 bin hava temizleme cihazı gönderdi. Victoria'da 14 milyon, New South Wales'te 5 milyon antijen testi okullara dağıtıldı. Rakam önümüzdeki günlerde artacak. Hem Victoria'da hem New South Wales'te vaka sayıları düşüyor. Salgın uzmanları rakamlara bakarak omikron salgınının azalmaya başladığı tahmini yapıyor. Okulların açılmasıyla vaka rakamlarında artış olsa bile zirvenin geride kaldığına inanıyorlar. Dünkü basın toplantısında konuşan Victoria Sağlık Müsteşarı Brett Sutton bunu resmen ilk kez ilan etti. Victoria'da aktif vaka sayısı cumartesi günü 217 bindi. Rakam bugün 186 bin. Bu eyalette haftalık vaka ortalaması bir haftada neredeyse yarı yarıya azaldı. New South Wales'te 3. doz aşı olma hakkı olanların %40'ı aşılandı. Geçen hafta sonu Victoria hükümeti aşı fırtınası ilan etmişti. Hükümete ait merkezlerde randevu almadan gelen herkese aşı yapıldı. Bu merkezlerin çalışma saatleri uzatıldı. İlan edilen fırtına işe yaradı. Ekim ayından bu yana hafta sonu aşılanma rekoru kırıldı. Victoria Başbakanı Daniel Andrews, hafta sonu yapılan aşılarla eyaletteki 3 doz aşı olanların oranının %33'e yükseldiğini söyledi. Victoria'da hala hakkı olduğu halde henüz 3. doz aşısını olmamış 2 milyon 200 bin kişi bulunuyor. Bugünkü vaka ve ölüm rakamlarını tekrar hatırlatalım. Vaka rakamları düşmeye devam ediyor. Victoria'da son 24 saatte belirlenen vaka sayısı 11.695 oldu. 17 kişi hayatını kaybetti. Victoria'nın vaka rakamı düne göre azaldı. Dünkü rakam 13.091'di. Victoria'da COVID'den hastanede yatanların sayısı da 1000'in altına geriledi. New South Wales'te vaka rakamı 15.091. New South Wales'te 24 kişi de hayatını kaybetti. Dün New South Wales'teki vaka rakamı 20.324'tü. Queensland'da bugün 10.212 vaka belirlendi. 13 kişi hayatını kaybetti. Tazmanya'da bugün ilan edilen vaka sayısı 619 oldu. Başkent bölgesinde de 756 vaka belirlendi. 2 kişi hayatını kaybetti. Queensland'da bugün okulların açılması gerekiyordu. Ama Queensland hükümeti açılışı erteleme kararı aldı. Yüz yüze eğitim bu eyalette 7 Şubat'ta başlayacak. Ama 11 ve 12. sınıf öğrencileri evden eğitime 31 Ocak'ta başlıyor.
Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Melbourne'dan Bayram Bey, haklıdan yana değil güçlüden yana olanlar kaypak olurlar, güç merkezi değişikçe dönerler demiş ve Uğur Mumcu'yu rahmetle anıyorum diyor. Atasözünü üzerine alan, 2017'de söylenen şarkıya hakaret sayan, gücü elinde toplayanın yanında olup kendileri gibi düşünmeyenlere hakaret edenleri de kınıyorum. Ülkede adalet yerlerde sürünüyor demiş Bayram Bey. Mustafa Bey Sydney'den, unuttunuz mu Sayın Cumhurbaşkanımıza, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ne hakaretler etmişlerdi, çok ağır laflar söylediler demiş ve sanatçının dilini koparırım diyen Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiler, gerçekleri kimse değiştiremez demiş. Necdet Çimenli Bey, Putin'in hatırlaması lazım, 2. Dünya Savaşı'nda Almanların işgal edeceği Rusya'yı kurtaran Amerika oldu. Bugün NATO'dan neden korkuyor? Yazık Ukraynalılara yapılan eziyet ve korku demiş. Ukrayna-Rusya sınırında artan gerilim üzerine. Hacı Tokdemir Bey, dünyada hiçbir ülkede iktidar kendisine oy vermeyen herkesi illet, zillet, vatan haini, terörist, dış güçlerin maşası diye suçlayıp tutuklayıp cezaevlerine koymamıştır. Daha düne kadar birbirlerine hesap sormazsam namerdim diyen insanlar ne olduysa şimdi aynı saflardalar. Reis herkese hele hele camilerin içinde bile hakaretler, tehditler ederken hiçbir sorun yok. Ama kendisine bir şey söylenince en hafif bile olsa ceza açmak için görevli onlarca savcı var. Adalet ve hukuk herkese karşı aynı olmalıdır demiş. Sayat Varcan Bey, bir seçmen olarak sizden rica ediyorum demiş Başkan Erdoğan'a yönelik bir mesajında, lütfen lütfen 2023 seçimlerinde aday olmayınız. Yoksa daha önceki Ekmelettin ve Muharrem İnce adaylıklarında olduğu gibi daha büyük bunalıma girip sağlık durumumuz bozulur. Sanırım 70 yıl daha iktidar olamayacağız demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Geçen hafta TGA'nın onayladığı Novavax aşısı bugün Atagi tarafından da onaylandı. Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, COVID-19 aşısını 18 yaş üstündekiler için 21 Şubat'tan itibaren uygulanabileceğini söyledi. Son 2 senedir dünyayı kasıp kavuran COVID-19 pandemisiyle beraber bağışıklık sistemimizin sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamış olduk. Güney Avustralya Üniversitesi'nden Dr. Gökhan Çıldır, yıllardır bağışıklık üzerine çalışan bir bilim insanı. Üniversitenin Kanser Bağışıklık Merkezi'nde COVID-19 ilacı araştırmalarına katılan Dr. Çıldır'la COVID-19 virüsüne karşı bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmenin yollarını konuştuk. Omikron'un semptomlarının hafif olması nedeniyle ciddiye alınmamasının büyük bir yanılgı olduğunu söyleyen araştırmacı, ayrıca Avustralya'da yeni onaylanan Novavax aşısının diğer COVID-19 aşılarından farkını da anlattı. Dr. Çıldır'la arkadaşımız Seda Ercan konuştu.
Gökhan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Seda Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
Siz Güney Avustralya Üniversitesi'nde Kanser Biyolojisi Merkezi'nde COVID virüsüne karşı ilaç geliştiren bir araştırmanın içindeydiniz. Son olarak da Türkiye'de yayınlanan Virolojinin Prensipleri isimli kitabın çevirenlerinden birisiniz. Bu kitapta enfeksiyona karşı bariyerlerden söz ediliyor, aşılardan, antivirütik ilaçlardan ve virüslerin mutasyona uğramasından da söz ediliyor. Bu kitap aslında eğitim amaçlı bir kitap mı, yoksa ilgisi alanda alıp okuyabilir mi?
Seda Hanım, biliyorsunuz COVID-19 pandemisiyle birlikte hem genel toplumda hem de pek çok alanda araştırma yapan insanlarda hem bağışıklık sistemine karşı hem de genel virüslerin nasıl enfekte ettiği ve nasıl tedavi yöntemleri geliştirildiğine karşı büyük bir ilgi oluştu. Özellikle Türkçe kaynak sıkıntısı vardı, hem bağışıklık sistemini anlamaya yönelik hem de virüsleri anlamaya yönelik. Biz de bu bağlamda daha önce Amerika'da 5 baskı yapan bir kitabı, Principles of Virology kitabını Türkçe'ye çevirip bu alandaki eksikliği giderme amaçlamıştık. Dünyadaki diğer Türk araştırmacılarla birlikte bir çeviri kurulu oluşturuldu. Ben de bu kurulun içerisindeyim. Özellikle akademik düzeyde bir çalışma olmasına rağmen, dediğim gibi temel düzeyde bilgiler yer aldığı için bu konuya ilgi duyan herkes aslında alıp kitabı okuyabilir. Türkiye'den Palme Yayın Evi'nden çıktı bu kitap. Bu kitabı Türkiye'den edinebilirler.
Peki Gökhan Bey, Virüsün Prensipleri kitabında virüslerin özellikleri kadar insanların bağışıklığının da önemi vurgulanıyor. Bağışıklık sistemimiz özellikle bu pandemi döneminde neden bu kadar önemli?
Bağışıklık sistemimiz sadece COVID-19'a karşı değil, bütün hastalıklara karşı bizi koruyan bir sistem. Bağışıklık sisteminin en temel özelliği bizden olan ve bizden olmayan her şeyi ayırt edebilme özelliğine sahip olması. Bu sadece bakteri, virüs, mantar gibi bir patojen olmayabilir. Aynı zamanda bizim kendi hücrelerimiz de olabilir. Örneğin kanser hücreleri, farklılaşan, normalden farklı olan hücrelerimiz. Aynı zamanda bunların da tespit edilmesi ve yok edilmesinde de çok önemli rol oynuyor bağışıklık sistemimiz. Ancak pandemi ile birlikte bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığı ve bağışıklık sisteminin daha iyi nasıl çalışmasında nelerin rol oynadığı gibi özellikler çok ilgi duyulmaya başladı bu konulara. Dolayısıyla bağışıklık sistemini anlamak gerçekten çok önemli.
Peki şunu sormak istiyorum. Bağışıklık bozukluğu olanlarda bu virüs daha mı tehlikeli hale geliyor?
Özellikle doğuştan gelen immün yetmezlik, bağışıklık sistemin yetmezliği olan hastalıklarda evet. Bu gibi hastalığı olan insanların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü virüse karşı yeterli bir bağışıklık tepkisi geliştiremiyor bu gibi hastalar.
Peki biz bağışıklıktan söz ediyoruz ama bir de sürü bağışıklığı konusu var. Şu anda Avustralya'da 16 yaş üzeri nüfusun %93'e yakını tamamen aşılı. Yani iki doz aşısını yaptırmış durumda. Hal böyleyken ülkedeki vaka sayısı çok yüksek. Neden biz bir sürü bağışıklığı noktasını yakalayamadık henüz?
Pek çok bilim insanı bu konuda farklı görüşler beyan ediyorlar. Ancak en önemli noktalardan bir tanesi, bağışıklık sistemi virüslere karşı her ne kadar çok doğru bir tepki verse de virüsler de sürekli mutasyona uğrayarak evrim geçiren canlılar. Dolayısıyla bağışıklık sistemi yeni bir virüs varyantı ortaya çıktığında ona karşı yeni bir tepki geliştirmesi gerekiyor. Bu da tabii ki hem zaman alan bir süreç hem de bazı insanlarda bu tepki tam olarak gelişmiyor. Özellikle omikron varyantı çıktıktan sonra yapılan araştırmalar gösterdi ki iki doz aşı olan insanlarda, bu hangi aşı olursa olsun, omikron varyantına karşı ne yazık ki tam bir koruma geliştirilmediği çalışmalar gösterdi. Bu da bize açıkçası şunu gösteriyor: önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllardaki süreçte hem omikron varyantını hem de daha sonra ortaya çıkabilecek olan diğer varyantlara karşı varyantlara özgü aşılar geliştirilecek. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Nasıl ki her yıl grip virüsüne karşı farklı bir aşı oluyor ve o virüse karşı, o virüs varyantına karşı koruma sağlanıyorsa, aslında COVID-19'da ileride böyle bir hastalık olacak. Her yıl, belki de her 6 ayda bir farklı bir varyanta karşı virüs aşısı geliştirilebilecek. Ancak virüs mutasyona uğradıkça aynı zamanda onun karakteristik özellikleri de değişiyor. Dolayısıyla virüsün sahip olabileceği mutasyonlar da sınırsız sayıda değil. Virüs de ancak belirli sayıda mutasyon geçirerek değişikliğe uğrayabiliyor. Ve zamanla bu mutasyonlar bazen de virüsün daha hafif hastalığa sebep olmasına sebep oluyor. Şu an omikron varyantı ilk ortaya çıkan Wuhan varyantına göre daha hafif hastalık sebebi olarak görülüyor.
Omikron varyantının semptomlarının hafif olduğu ve eninde sonunda bu varyantı geçireceğimiz şeklinde bir anlayış yaygınlaştı. Sizce bu doğru bir anlayış mı? Yani olsak da geçirsek fikri size yakın geliyor mu bir bilim adamı olarak?
Bu tehlikeli bir yaklaşım, çünkü omikron varyantının ya da daha sonra ortaya çıkabilecek olan diğer varyantların sizi nasıl etkileyeceği gerçekten bilinmeyen bir durum. Özellikle sadece yaşlı insanların çok etkilendiği, gençlerin bundan pek etkilenmediği gibi bir algı vardı. Ancak bu da ne yazık ki tam olarak doğru değil. Çünkü bağışıklık sisteminiz bu virüse nasıl bir tepki verecek? Bu gerçekten şu an bilinmeyen bir durum. Bazı insanlarda çok aşırı tepki vermesinden ötürü, bazı insanlarda ise çok az tepki vermesinden ötürü farklı semptomlar ortaya çıkabiliyor. Bir de özellikle long COVID dediğimiz, COVID'in çok uzun sürdüğü durumlarda her ne kadar hafif semptomlarla atlatsanız bile özellikle beyinde nörolojik hastalıklara sebep olabileceği gösterildi pek çok bilimsel çalışmada. Dolayısıyla bu tehlikeli bir yaklaşım. Ben bir an önce COVID olayım ve kurtulayım gibi bir anlayış gerçekten doğru bir anlayış değil.
Peki Gökhan Bey, bağışıklık sistemi çalışıyorsunuz. Siz bağışıklık sistemi yaşlanır mı? Yaşla birlikte bağışıklık sistemimiz de yaşlanıyor ve hastalıklara daha mı açık oluyoruz?
Evet, bu gerçekten şu an çok aktif bir araştırma konusu aslında. Özellikle çocuklar ve yetişkinlerde, aynı zamanda yetişkinlerde ve çok yaşlı olan insanlarda da bağışıklık sisteminin birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu pek çok bilimsel araştırmada gösterildi. Genel itibariyle insanlar yaşlandığı zaman pek çok sistemde çeşitli bozukluklar meydana geliyor. Bunların başında immün sistem de geliyor. İmmün sistem dediğim gibi bütün hastalıklardan bizi korumakla görevli olduğu için bu sistemin çok iyi çalışmaması hem bakteri, virüs, mantar gibi patojenlere karşı bir tehlike arz ediyor, hem de özellikle çeşitli kanserlerin gelişmesi gibi kan kanserleri ve diğer kanserlerin gelişmesinden de bizi daha az koruyor.
Peki COVID riskine karşı doğal yollardan bağışıklığı yükseltmek mümkün mü gerçekten?
Genel olarak bağışıklık sistemimizi düzgün çalışmasını sağlamak için yapmamız gereken belli başlı şeyler var. Bunlar da tabii ki birincisi beslenmeye dikkat etmek. Yetersiz beslenmek immün sistemin gerçekten çalışmasını etkileyen bir olgu. Aynı zamanda stresten uzak bir hayat sürmek ve uykuya dikkat etmek de çok önemli. Pek çok bilimsel çalışma uyku düzensizliğinin immün sistemin yetersiz çalışmasına sebep olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda COVID ile birlikte D vitamini eksikliği konusu da gerçekten çok gündeme geldi. Yine bu anlamda pek çok bilimsel araştırma var. D vitamini eksikliği olan insanların COVID'e daha yatkın olduğu ve D vitamini almanın COVID'in bazı semptomlarını azalttığı yönünde çeşitli bilimsel çalışmalar mevcut.
Bir de çinkodan söz ediliyor.
Çinko ile ilgili yapılan çalışmalar D vitamini kadar güvenilir ve yaygın değil şu aşamada. O yüzden bu konuda çok fazla bilimsel çalışma yok. Ancak D vitamininin özellikle önemi son çalışmalarda vurgulandı.
Peki Gökhan Bey, son olarak Novavax aşısı geldi Avustralya'ya ve onaylandı. Diğer aşılardan farkı nedir şu anda gelen Novavax aşısının?
Şu anda Avustralya'da onaylanmış olan Moderna, Pfizer ve AstraZeneca aşılarından daha farklı bir teknoloji Novavax aşı teknolojisi. AstraZeneca'da bir adenovirüs ile gerçekleşen bir bağışıklık yanıtı. Pfizer ve Moderna'da ise mRNA teknolojisiyle, daha önce insanların bu konuda bazı çekinceleri vardı ancak bu teknolojinin de güvenli olduğu gösterildi. Novavax aşısı ise protein bazlı bir aşı. Yani virüsün spike proteinini direkt vücudumuza veriyor bu aşı. mRNA aşılarından farklı olarak mRNA aşılarında vücudumuza bu protein üretmesi için bir kod gönderiliyor ve proteini kendimiz üretiyorduk. Novavax'ta ise bu protein hali hazırda üretilmiş halde bize enjekte ediliyor ve ona karşı bir bağışıklık sistemi geliştiriliyor. Her ne kadar nadir olsa da mRNA aşılarındaki bazı bileşenler insanlarda alerjiye sebep olabiliyor. Novavax aşısının belki böyle bir avantajı olabilir. Daha alerji yönünden insanları belki daha az etkileyebilir. Böyle bir beklenti var. Ancak tabii ki bu aşı da milyonlarca insana yapıldığında ne gibi bir yan etkisi olup olmayacağı zamanla ortaya çıkacak.
Gökhan Bey, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Doktor Çıldır'la arkadaşımız Seda Ercan konuşmuştu. Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyoruz. Artık bütün Avustralya'yı etkileyen Omikron salgınının hizmetlere etkisi konusunda hazırladığımız bölümü dinleyeceksiniz şimdi. Bu bölümü yayın arkadaşımız İsmail Kayhan hazırladı.
Hızla yayılan koronavirüsün Omikron varyantı binlerce işçinin izolasyona girmesine, bu nedenle mal ve hizmetlerin halka ulaşamamasına neden oldu. Son günlerde süpermarketlere gidenler fark etti, raflar boş, bazı temel malların satışına sınırlama getirildiğine dair uyarılar asılı. Bütün bunların nedeni Omikron. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden David Laney, süpermarketlerde malları raflara yerleştirecek eleman bulunmadığını söyledi.
At the moment, the problem is definitely people shortages, and that's caused by fairly short-term but significant.
Hükümet soruna çareyi belli sektörlerde çalışanların izolasyon koşullarını gevşetmekte buldu. Bu sektörler taşıma, lojistik, benzin istasyonları, enerji sektörü, maden, su, çöp toplama, eğitim ve çocuk bakım ve medya sektörlerini kapsıyor. Bu sektörlerde çalışanlardan yakın temaslılar, semptom göstermiyorsa ve negatif COVID-19 antijen testi sonucuna sahipse, izolasyona girmelerine gerek yok, çalışmaya devam ediyor. Yabancı öğrencilerin 20 saatle sınırlı haftalık çalışma süreleri de uzatıldı. Hatta Başbakan Scott Morrison, vizesi olan yabancı öğrencileri hemen Avustralya'ya gelmeye davet etti. Maliye Bakanı Josh Frydenberg de, Omikron'un ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini gidermek için yeni düzenlemeler yapıldığını söyledi. Bakan, analizlerin iş gücünün %10'unun virüs kaptığı için çalışamaz hale geleceğini hesapladıklarını söyledi.
Indeed, Treasury's analysis suggests as we peak with Omicron, up to 10% of the entire workforce could be absent at any one particular period.
Coles süpermarket zinciri tedbir alan şirketlerden biri. Coles'un merkezi operasyonlar müdürü David Gunn, çalışanlara ekstra saat vererek ve işe yeni elemanlar alarak mağazaların raflarının dolu kalmasını sağladıklarını kaydetti.
We're doing a host of other things. We're multi-skilling our existing team members. Many of our team members have picked up extra hours in our stores and our distribution facilities.
Burada anahtar uygulama RAT olarak adlandırılan antijen testi. Bu test kitlerini bulmak mesele. Hükümet 10 gün içinde 10 milyon kit geleceğini ayrıca 80 milyon kit siparişi verildiğini açıkladı. İşçi Partisi Maliye Sözcüsü Jim Chalmers, hükümetin sorunu çözmekten uzak olduğunu ileri sürdü.
If you look at that announcement made out of the National Cabinet, the whole thing is contingent on people being able to access these tests that they currently can't find or can't afford.
Eğer bulabilirlerse, indirim kartı olanlar antijen testini ücretsiz edinebiliyor. Sendikalar, antijen testinin herkese ücretsiz dağıtılması gerektiğini söylüyor. ACTU Sekreteri Sally McManus, hasta işçilerin çalışmaya zorlanması halinde grev kararı alacaklarını söyledi.
Number one on that list is the provision of free and accessible to all RATS tests. This is the number one tool.
Antijen testi bulunsa bile bunun herkese ulaşacak şekilde dağıtımının haftalar alacağı bildiriliyor.
Sayın dinleyiciler, şimdi Avustralya Açık'tan Türkiye Süper Ligi'ne kadar en son gelişmeleri derlediğimiz spor bölümümüzü dinliyorsunuz. Avustralya Açık büyük bir heyecanla devam ediyor. Kadınlarda bir numara olan Avustralyalı Ash Barty, dün oynadığı dördüncü tur maçında Amerikalı rakibi Anna Simova'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle geçip çeyrek finale kaldı. Daha önce Avustralya Açık'ı kazanamayan Barty 4 yıldır çeyrek finale kadar yükseliyor. Maçtan sonra konuşan Barty, efsanevi raket Rod Laver'ın kendisini yenilmez olarak tanımlamasını yorumladı. Rod Laver'ın yenilmez olduğunu söyleyen ve kendisinin öyle olmadığını belirten Barty, maçlardan keyif almaya çalıştığını söyledi. Rakibimi mümkün olduğunca rahatsız etmeye çalışıyorum, bu benim işim diyen Barty, bu sırada da eğlenmeye çalıştığını söyledi. Maça çık, eğlen, koş ve nasıl gittiğine bak, yaptığım bu diye konuştu. Barty'nin yarın oynayacağı çeyrek finalde Rakibi Amerikalı Jessica Pegula. Erkeklerde Nadal çeyrek finale çıkarken dünyanın 3 numarası Alman Zverev de 14 numaralı rakibi Shapovalo'ya 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yenilerek turnuvaya veda etti. Bugün şu anda erkeklerde 2 numara Rus Medvedev Amerikalı rakibi Cressy ile karşılaşıyor. Ayrıca Avustralyalı Alex de Minaur da İtalyan Sinner'i elemeye çalışıyor. Ayrıca bu akşam 7'de Yunan yıldız Tsitsipas'ın 4. tur maçı var. Türkiye'ye dönecek olursak Süper Lig'de haftanın derbisinde gülen taraf lider Trabzon oldu. Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray 31. dakikada penaltıyla öne geçse de skoru 83. dakikaya kadar koruyabildi. Rakibinin 84 ve 90. dakikada attığı gollere engel olamadı. İstanbul deplasmanından 3 puanla dönen Trabzonspor'da 54 puanla ligin tepesindeki yerini koruyor. Diğer maçlardaki sonuçlar da şöyle. Yeni Malatya 1, Beşiktaş 1, Adana Demirspor 5, Fatih Karagümrük 0, Sivas 1, Fenerbahçe 1, Başakşehir 1, Göztepe 2, Kasımpaşa 3, Kayseri 1, Hatay 0, Rize 0, Antalya 0, Gaziantep 0, Giresun 1, Alanya 3 ve Altay 0, Konya 1. Ligde Konyaspor maç eksiğiyle Trabzonspor'un 9 puan arkasında ikinci, Alanyaspor 3. Adana Demirspor 4. ve Fenerbahçe 5. sırada. Beşiktaş 6 ve Galatasaray 15. sırada. Sayın dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna yaklaşırken bir kez daha günün önemli haber başlıklarını sunmak istiyoruz. Son 24 saatte New South Wales eyaletinde 24, Avustralya başkent bölgesinde 2, Victoria eyaletinde 17, Güney Avustralya'da 2 ve Queensland eyaletinde 13 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Novavax aşısı Avustralya'da kullanım için ikinci onayını aldı. Novavax aşıları 21 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Novavax, Avustralya'da kullanım için onaylanan 4. COVID-19 aşısı oldu. Avustralya'da bugünden itibaren milyonlarca indirim kartı, concession kart sahibi Rapid Antigen Test, RAT testi ücretsiz alabilecek eczanelerden. Türkiye'de son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 185. Ayrıca Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçı Sezen Aksu'ya yönelik sözleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yarın salı yayınımız yok ancak sbs.com.au/turkish internet hesabımız, SBS Turkish Facebook hesabımız, SBS Radyo uygulamasından yarınki haber bültenimize ve tüm en son gelişmelere ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.